Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 23.
Yani onu yok pahasına sattın, dedi Levin kısaca. Nasıl yok pahasına, dedi Stepan Arkadyevich safça. Şu anda Levin'in iyi bir şey söyleyemeyeceğinden emindi. Ormanın dönümü en azından 500 ruble eder, dedi Levin. Ah şu çiftlik sahipleri, dedi Stepan Arkadyevich şaka yollu. Biz kentlilere karşı takındığınız küçümseyen tavrınız çok tuhaf. Ama işi yürütme konusunda biz sizden daha becerikliyiz. İnan bana, her şeyi hesap ettim. Orman iyi bir fiyata satıldı. Adamın sözünden dönmesinden korkuyorum. Hem bu kereste ormanı değil ki, dedi Stepan Arkadyevich. Kereste sözcüğünü kuşkularında haksız olan Levin'i inandırmak için söylemişti. Sıradan bir orman. Dönüm başına 30 sajenden fazla odun çıkmaz. Oysa bana 200 ruble veriyorlar. Levin küçümser bir tavırla gülümsedi. Kente oturanların tümünde ortak olan bu deliliği bilirim, diye düşündü. 10 yılda köyde 2 kez kalıp 2-3 deyim öğrenirler ve her şeyi bildiklerini sanıp bunu da yerli yersiz kullanırlar. Kerestelik orman. 30 sajen odun çıkar. Anlamını bilmeden kullanırlar ve sözcükleri... Orada mahkemeler konusunda yazdıkların için sana ders veremem. Hatta gerekirse senden bilgi edinirim. Ama sen orman konusunu çok iyi bildiğini sanıyorsun. Oysa bu çok zor şeydir. Ağaçları saydın mı? Nasıl ağaçları saydın mı, dedi Stepan Arkadyevich gülerek. Arkadaşının can sıkıntısını gidermek istiyordu. Kum tanelerini ve gezegenlerin ışınlarını saymak için üstün bir zeka gerekmez mi, diye ekledi. Öyle ama Riabini'nin zekası bunun üstesinden gelir. Senin yaptığın gibi hiçbir tüccar bedava verilmedikçe saymadan bir orman satın almaz. Senin ormanı biliyorum. Her yıl oralarda avlanırım. Peşin olarak dönümü 500 ruble eder. Oysa o buna karşılık sana 200 ruble veriyor. Hem de vadeyle. Ona 30 bin ruble armağan etmiş oluyorsun. Hadi canım, bu kadar abartma, dedi Stepan Arkadyevich. Neden kimse daha fazla vermek istemedi peki? Çünkü tümü de tüccarlarla anlaşmış. O bu iş için onlara para ödemiş. Tümüyle iş yaptım. Tanırım onları. Bunlar tüccar değil, sülüktürler yalnızca. %10, 10, 15 kazanabilecekleri bir işe girişmezler bile. 10 kapik karşılığında bir rublelik mal satın alma fırsatı beklerler. Neyse, bu konuyu bırakalım. Keyfim pek yerinde değil. Yo, dedi Levin eve yaklaşırlarken. Araba yerinde besili bir ata bağlanmış temiz küçük bir araba duruyordu. Arabanın içinde aynı zamanda arabacılık da yapan Riabin'in uşağı kaftanına sarılmış olarak dizginleri tutuyordu. Riabin'in de evdeydi. Giriş holünde iki dostu karşılamaya çıktı. Uzun boylu, zayıf, orta yaşlı, sakallı bir adamdı. Çıkık çenesi tıraşlı, patlak gözleri baygın bakıyordu. Belden aşağısı düğmeli, uzun, mavi bir palto giymişti. Ayağında topuğunun üzerinde kıvrılmış, uzun konçlu çizmeler vardı. Düzgün duran paltosuna çeki düzen vererek, yüzünü mendiliyle silerek yaklaştı. Sakin bir gülümsemeyle bir şey yakalamak istermiş gibi elini Stepan Arkadyevich'e uzattı. Stepan Arkadyevich elini sıkarken, ''Ah, demek geldiniz,'' dedi. ''Çok iyi.'' ''Yollar kötü olsa da ekselanslarına verdiğim sözü yerine getirmek istedim. Yemin ederim yolun çoğunu yaya yürüdüm. Ama tam zamanında yetiştim.'' Levin'e dönüp elini yakalamaya çalışarak, ''Saygılarımı sunarım Konstantin Dimitriç,'' diye ekledi. Ama Levin kaşlarını çatıp çantasından çubukları çıkardı. ''Avlanarak eğlendiniz demek. Ne kuşu bunlar?'' diye sordu Riabin'in, çulluklara tiksintiyle bakarak. ''Tadı güzel mi?'' Malın değerinden kuşku duyan bir tavırla başını salladı. Levin, Fransızca olarak Stepan Arkadyevich'e ''Çalışma odama geçer misin?'' diye önerdi. Canı sıkkın bir tavırla kaşlarını çatıyordu. ''Çalışma odasına geçin, orada konuşursunuz.'' ''Peki.'' Riabin'in başkalarının ne yapacaklarını bilemeyeceklerini ama kendisinin hiç sıkıntı çekmeyeceğini göstermek istercesine küçümseyici bir kasıntıyla ''Nereye istersiniz?'' dedi. Riabin'in çalışma odasında çarmıha gerilmiş İsa resmi ararmış gibi alışkanlıkla çevresine bakındı. Ama görünce daha çıkarmadı. Dolaplara ve kitap raflarına göz gezdirdi. Çulluklara bakarken yaptığı gibi küçümseyerek gülümsedi. Bu şeylerin yararı olduğuna inanmıyordu. ''Peki parayı getirdiniz mi?'' diye sordu Oblonski. ''Oturun.'' ''Paramız var. Sizi görüp konuşmak için geldim ben.'' ''Neyi konuşmak için?'' ''Ama otursanız ya.'' Riabin'in oturdu. Kolunu rahatsız biçimde iskemlenin arkalığına dayayarak ''Olur.'' dedi. ''Bana biraz indirim yapmalısınız. Çok pahalı. Paraya gelince son kapıyına kadar hazır. Para hiç gecikmez.'' Konuşmanın başında tüfeğini dolaba yerleştirmiş olan Levin kapının yanına gelmişti. Ama tüccarın sözlerini duyunca durdu. ''Bu koşullarda ormanı bedavaya alıyorsunuz.'' dedi. ''Stepan Arkadyevich çok geç geldi. aslında fiyatı benim saptamam gerekirdi. Riabin'in ayağa kalktı. Sesini çıkarmadan gülümseyerek Levin'i tepeden tırnağa süzdü. Konstantin Dimitriç çok katıdır, dedi Stepan Arkadyeviç'e. Ondan kesinlikle hiçbir şey satın alınamaz. Buğdayı için pazarlık ettim, iyi bir fiyat veriyordu. Malımı size neden bedava verecekmişim? Onu çalmadım ben. Bağışlayın, günümüzde çalmak olanaksızdır. Bugün her şey namusluca ve açıkça yapılıyor. Gerçekten de çalınmıyor. Namusluca tartıştık. Ormanı için çok yüksek bir fiyat istiyor. Biraz indirim yapmasını rica ediyorum ondan. Ama iş bitti mi, bitmedi mi? Bittiyse pazarlığa gerek yoktur. Eğer bitmediyse ormanı ben satın alıyorum. Riabini'nin gülümsemesi hemen yok oldu. Yerine bir atmacının yırtıcı ve acımasız ifadesi belirdi yüzünde. Kemikli ve hareketli parmaklarıyla paltosunun düğmelerini çözdü. Gömleği, yeleğinin birazı ve saat zinciri göründü. Cebinden hızla şişkin, yıpranmış bir cüzdan çıkardı. Rica ederim, orman benim. Çabucak imzalayarak elini uzattı. Parayı alın, orman benimdir. Riabini'nin böyle satın alır işte. Kaşlarını çatıp cüzdanını sallayarak kapiklerin hesabını yapmaz, dedi. Yerinde olsaydım acele etmezdim, dedi Levin. Olanaksız söz verdim, diye karşı çıktı Oblonski. Levin kapıyı çarparak çıktı. Riabini'nin kapıya baktı ve gülümseyerek başını salladı. Gençlik işte. Çocukluk bu yaptı. Namusumla söylüyorum ki yalnızca nam olsun diye Oblonski ormanını başka biri değil de Riabini'nin almış olsun diye ormanınızı alıyorum. Paramı çıkarıp çıkaramayacağımı Tanrı bilir. Tanrı aşkına inanın bana. Rica ederim. Bir senet hazırlayalım. Bir saat sonra tüccar çenesine dek iliklediği paltosuna bürünmüş, senedi cebinde, arabasına kurulmuştu ve evine dönüyordu. Ah bu soylular, dedi kahyasına. Ne işkence ya. Öyledir, diye onayladı memur. Dizginleri ona verip meşin önlüğü ilikledi. Bu alışveriş için kutlarım sizi. Mihail Ignatiç. İyi iyi. 17. Stepan Arkadyeviç, tüccarın 3 aylık avans yerine kendisine verdiği parayla cebi şişkin olarak salona döndü. Orman işi bitmişti. Para cebindeydi. Av güzel geçmişti ve Stepan Arkadyeviç'in de keyfi yerindeydi. Bu yüzden de Levin'in sıkıntısını gidermeye can atıyordu. Günün başladığı kadar güzel bitmesini istiyordu. Gerçekten de Levin çok sıkıntılıydı. Sevgili konuğuna karşı kibar ve sevimli davranmak istemesine karşın kendini tutamıyordu. Şimdi Kitty'nin evlenmediğini biliyordu ve bu haber onu heyecanlandırmaya başlıyordu. Kitty evlenmemişti. Kendisini küçümseyen bir adama olan aşkı yüzünden hastaydı. Bu hakaret Levin'e dokunmuş gibiydi. Vronsky Kitty'yi küçümsüyor, Kitty de Levin'i aşağılıyordu. Bu yüzden de onun düşmanıydı Vronsky. Ama böyle düşünmüyordu Levin. Belli belirsiz, Kitty ile ilgili olayda kendisi için onur kırıcı bir şeyler olduğunu hissediyor ve çevresinde olup biten her şeye öfkeleniyordu. Oblonski'nin kurbanı olduğu ve kendi evinde imzalanan o gülünç alışveriş, o aldatmaca da onu kızdırıyordu. İşi bitirdin mi? Diye sordu Stepan Arkadyeviç'e. Yemek yemek ister misin? Evet, öneriyi geri çevirmem. Köyde ne kadar iştahım açıldı. Şaşılacak şey, Riabini'ne bizimle yemesi için neden öneride bulunmadın? Lanet olsun ona. Aman, ona karşı nasıl böyle davranıyorsun? Elini bile sıkmadın. Neden? Çünkü ben elimi uşağıma bile vermem. Hem benim uşağım o heriften 100 kat daha iyidir. Soyluluk taslıyorsun. Hani sınıfların birliği? Birleşmeden zevk alan birleşsin. Bu tiksindiriyor beni. Sen gerçek bir gericisin. Öyle mi? Bundan hiç kuşku duymadım. Ben Konstantin Levin'im, o kadar. Stepan Arkadyeviç gülerek, hem de öfkeli bir Konstantin Levin, dedi. Evet, canım sıkkın. Neden biliyor musun? Özür dilerim. Şu senin budalaca satış işin yüzünden. Stepan Arkadyeviç hiç yoktan gururu kırılmış ve keyfi kaçırılmış bir adam gibi yüzünü buruşturdu. Hadi canım, dedi. Bir şey satıp da satış sonuçlanınca satılan şeyin aldığın paradan çok daha değerli olduğu söylenir hep. Ama önceden kimse bir şey demez. Hem ayrıca da senin şu zavallı Riabini'nin de diş bilediğini görüyorum. Olabilir. Peki nedenini biliyor musun? Benim yine bir gerici ya da daha kötü bir şey olduğumu söylersin. Ama sınıfların birleşmesi görüşünü onaylamama karşın ait olduğum ve gurur duyduğum soylu tabakanın yoksullaşmasını görmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu yoksullaşma şatafatlı bir yaşamın sonucu olsa neyse, bey gibi yaşamak soyluların işidir ve bunun da kendine özgü gizemi vardır. Çevremizdeki köylülerin tarla satın almalarından yakınmıyorum. Beyler bir iş yapmıyor, köylüler çalışıyor, böylece de işsizlerin yerlerini ellerinden alıyorlar. Olayların akışı böyle. Bunu önce ben onaylıyorum. Ama söz konusu yoksullaşmanın Nasıl diyeyim, bir tür aptallıktan kaynaklandığını görmeye dayanamıyorum. Kısa bir süre önce Polonyalı bir çiftçi, Nice'de oturan bir hanımefendiden çok güzel bir malikaneyi yarı fiyatına satın aldı. Başka bir tüccar, 10 kat daha değerli bir toprağı dönümü 1 rubleden ele geçirdi. Sen de durup dururken 30 bin rublelik araziyi o alçağa armağan ediyorsun. Peki ne yani, her ağacı saymak mı gerekiyor? Elbette, bunu yapmak gerekirdi. Sen saymadın, oysa Riyabi'nin saydı. Riyabi'nin çocukları yaşamlarını sürdürecek, öğrenim yapacak parayı bulacaklar. Oysa seninkilerin parası olmayacak belki de. İzin ver de söyleyeyim, bu hesapta bayağılık var. Bizim kendi işlerimiz, onların da kendi işleri var. Onlar da yaşamlarını kazanmak zorundalar. Her neyse, iş bitti artık. İşte sevdiğim omlet. Agafya Mihailovna da bize şu harika içkisinden verir artık. Stepan Arkadievich masaya oturdu. Uzun süredir böylesine güzel yemek yemediğine yeminler ederek Agafya Mihailovna ile şakalaşmaya başladı. Hele şükür, en azından övgü yağdırıyorsunuz, dedi Agafya Mihailovna. Konstantin Dmitriç'e ne istersen ver, kuru ekmek bile versen sesini çıkarmadan yer. Bütün çabasına karşın Levin üzgün ve sessiz duruyordu. Stepan Arkadievich'e bir soru sormak istiyor ancak buna karar veremiyor, uygun zamanı ve sözcükleri bulamıyordu. Stepan Arkadievich odasına inmişti. Önemsiz şeylerden söz ederek konuya girmeye bir türlü cesaret edemeden oturup duran Levin'in gözleri önünde soyunuyor, yıkanıyor, katlanmış geceleğini giyiyor ve yatıyordu. Agafya Mihailovna'nın konuk için hazırladığı ama Oblonski'nin kullanmadığı kokulu sabun parçasına bakarak ''Sabunu ne güzel yapıyorlar'' dedi. ''Bak bir sanat yapıtı bu.'' Stepan Arkadievich büyük bir mutlulukla esneyerek ''Evet, şimdi her şey olağanüstü yapılıyor. Söz gelimi tiyatro, imrenilecek yapılar. Ah!'' dedi esneyerek. ''Her yerde elektrik ışığı. Ah, ah!'' ''Evet, elektrik ışığı'' diye ineledi. ''Evet, bu arada Vronsky şimdi nerede?'' diye sordu birden sabunu koyarak. Stepan Arkadievich esnemeye keserek ''Vronsky mi?'' dedi. ''Petersburg'da. Senden az sonra gitti. O zamandan beri de bir kez bile Moskova'ya gelmedi.'' Dirseklerini masaya dayayıp iyi, sakin ve nemli gözlerinin yıldızlar gibi parladığı güzel, renkli yüzünü eline dayayarak ''Biliyor musun Kostya, sana gerçeği söyleyeceğim. Sen de suçluydun. Rakibinin etkisi altında kaldın. Oysa ben sana o zaman da söylediğim gibi hangi yanın daha şanslı olduğunu bilmiyordum. Neden doğruca amacının üstüne gitmedin? Oysa sana söylemiştim.'' Ağzını açmadan çenelerini sıkarak esniyordu. Levin ona bakarak ''Evlenme önerdiğimi biliyor mu, bilmiyor mu?'' diye düşündü. ''Evet, yüzünde kurnazca, diplomatça bir şeyler var.'' Kızardığını hissederek sesini çıkarmadan Stepan Arkadievich'in gözlerinin içine baktı. ''Öteki tarafta bir şans varsa'' diye sürdürdü Oblonski. ''Yalnızca dış çekicilikti bu. Bilirsin, o kusursuz soylu ve yüksek toplumdaki parlak durumu Kitty'den çok annesinin üzerinde etki yaratıyordu.'' Levin kaşlarını çattı. Reddedilişinin acısı yüreğini taze bir yara gibi dağılıyordu hala. Ama şu anda kendi evindeydi. İnsan kendi evinde olunca duvarlar bile güç verirdi insana. Oblonski'nin sözünü keserek ''Dur bakalım'' dedi. ''Soyluluktan söz ediyorsun sen. Ronski'nin sana göre başarısızlığımın nedeni olan şu soyluluğun kimden ya da nereden geldiğini sormama izin ver. Senin düşüncene göre ben soylu değilim. Oysa babasının nereden geldiği, annesinin ise kimlerle düşüp kalktığı belli olmayan Ronski bir soylu demek. Bağışla beni ama ben kendimin ve benim gibi geçmişlerinde namuslu, çok iyi eğitilmiş sınıflar içinde yer almış, büyük babam gibi kimseye haksızlık etmemiş, kimseye muhtaç olmamış kişilerin, 3 ya da 4. kuşağı olan insanların gerçek soylu olduklarına inanıyorum. Yetenek ve zekayı buna katmıyorum elbet. Aynı durumda olan başka insanlar da tanıyorum. Bir ormanın ağaçlarını saymam sana ayıp geliyor. Sense Riyabinin'e 30 bin rubleyi armağan ediyorsun ama aylık almaktan ya da bilmem neyi kabul etmekten utanmıyoruz. Neyse, ben başka türlü düşünüyorum. Bu yüzden de ailemden aldığım ve çalışmakla kazandığım şeye çok önem veriyorum. Bizler soyluyuz tümümüz. Oysa bu dünyadaki büyüklerin armağanlarıyla varlıklarını sürdürebilenler ve 20 kapıya satın alınabilenler değildir. İyi ama kime kızıyorsun sen? Ben de tıpkı senin gibi düşünüyorum, dedi Stepan Arkadievich. Kendini 20 kapıya satın alınanlar gibi hissetmesine karşın neşeli ve açık yürekliydi. Levin'in tavrı açıkça eğlendiriyordu onu. Kime kızıyorsun? Ronski konusunda abartmış olsan da onunla ilgili bir şey demiyorum. Sana şunu söyleyeceğim yalnız. Yerinde olsam Moskova'ya gider ve... Hayır, haberin var mı bilmem ama sana bunu söyleyeceğim. Benim için fark etmez. Evlenme önerdim ve reddedildim. Öyle ki Katerina Aleksandrovna Şimdi benim için utanç verici ve can sıkıcı bir anıdır yalnızca. Neden? İşte yine saçmaladın. Artık bundan söz etmeyelim. Sana karşı kabalık ettimse bağışla beni lütfen, dedi Levin. İçindekilerin tümünü söyledikten sonra yine sabahki adam oluyordu. Kızmadın değil mi Stiva? Rica ederim, bana darılma. Gülümseyerek Vronsky'nin elini tuttu. Yo, hiç kızmadım. Buna neden yok ki? Birbirimize açıldığımız için mutluyum. Biliyorsun, bu akşamki av harikaydı. Yine oraya gitsek iyi olmaz mı? Uyuyamayacağım. Avdan sonra doğru gara giderim. Tamam.
Ayrım sonu.